السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Geçen hutbede ben ahlak ile ahlakın takva ile alakasını beyan etmiştim. Takva için ahlak gereklidir demiştim. Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın şu yazısı dahi gereklidir. İnsan muttaki ne zaman olur? Ne zaman ki içinde bütün ahlak vasıfları mevcut ise o zaman muttaki olur. Onun için bir müminin çaba sarf etmesi gerekir. Bütün ahlak vasıflarını benimsesin. Bütün Allah-u Teala'nın buyruklarını yapılmasını emrettiği buyruklarını yapsın. Ve bütün yasak, Allah-u Teala'nın yasak ettik, ondan korunun dediği yasaklardan korunsun. Ancak o zaman güzel ahlak vasıfları, üstün ahlak vasıfları bir muttaki için gerekli olan kendisinde oluşabilir. Fakat bazı ahlak vasıfları öyledir ki eğer bu müminde yoksa o zaman onun imanının seviyesi dahi söz konusu olur. Acaba var mı yok mu ona bakmamız lazım olacak. Takva bir yana önce imanı korumak lazım. Bunlardan en önemli söz yahut ahlak, hulk bir müminin temel şartı olan doğruluktan yana olmaktır. Yalanından korunmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur. فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ Siz putların pisliğinden korunun ve yalan söylemekten de korunun, çekinin, kaçının. Putlara tapmak ve yalan, bunları her ikisi birleştirerek Allah-u Teala açıkladı ki eğer içinizde doğruluk yoksa ve doğruluk söyleme adetiniz yoksa bu o kadar büyük bir günahtır nasıl ki putlara tapmak gibi. Bu mümkün değil ki bir mümin Allah-u Teala'nın tek oluşuna da inansın ve ondan sonra da yine zahiri yahut gizli putların pisliğine de katlansın. Kısacası bu apaçık bir uyarıdır. İmanı iddia eden birisi için. Yani eğer mümin iseniz doğruluğun yüksek seviyesine ulaşmanız lazım olacak. Yoksa imanınız yoktur demek ki. Ona azriş edin. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam dahi bu konuda apaçık olarak dikkatimizi çekmiştir. Açık olarak beyan etmiştir. Put ne demektir? Ve sizler kendi imanınızı canlı tutmak için, imanda ileri adım atmak için ne gibi putların pisliğinden korunmalısınız? Ve hangi yolları benimsemelisiniz? Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bu konuyu değişik kitaplarında, eserlerinde beyan etmiştir. Meclislerinde de sık sık onlardan bahsetmiştir. Ve apaçık olarak doğruluğun önemini beyan etmiştir. Bu konuda çok acısını beyan etmiştir. Her Ahmedi onu daima gözlerinin önünde bulundurmalı ki biz kendi imanımızı kuvvetlendirerek takvaya ilerleyenler olalım. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın değişik yazılarını bu konuda okuyacağım. Zahirde bunlar öyle şeylerdir ki sanki birbirine benzer. Fakat her cümlede bambaşka bir nasihat ve bir konu vardır. Mesih Mevud Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Nurul Kur'an adlı eserinde. Kur'an-ı Kerim yalanı putperestliğe eşit tutmuştur. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَفْسَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ Yani putların pisliğinden ve yalanın pisliğinden de korunun. Her ikisi çirkindir. Her ikisi pistir. Bundan kaçının. Sonra yalan sebebiyle insanın Allah-u Teala ile olan Allah-u Teala'dan insan uzaklaşabilir. Ondan bahsetti. Yahut şu ki dememiz lazım ki yalancıyı Allah-u Teala terk eder. Bu konuda diyor ki Mesih Mevud Aleyhisselam putlara tapmak ve yalan söylemekten kaçının. Yani yalan dahi bir puttur. Ona güvenen Allah-u Teala'ya güvenmeyi terk eder. Onun için yalandan Allah-u Teala dahi elden çıkar. Allah-u Teala'ya güvenmeyi terk ederse o zaman Allah-u Teala dahi insana yaklaşmaz. Sonra diyor ki İslami usul ki filosofi, İslamiyet'in esasları, ürettiği esaslar. Yuvaz Lekçer Lahor'da dedi ki putlardan ve yalandan kaçının her ikisi çirkindir. Demek ki pak olmak için gereklidir ki yalan ve her çeşit şirkten insan korunsun. Sonra bir mecliste buyurdu ki Kur'an-ı Kerim yalanı dahi bir necaset, pislik ve ricis olduğunu beyan etmiştir. Buyurduğu gibi vajtanibu ricsa minel efsane vajtanibu kavle zur. Bakın burada yalanı puta eşit tutmuştur ve gerçekten yalan dahi bir puttur. Yoksa niye doğruluğu terk ederek insan başka yöne gitsin? Nasıl bir putun içinde bir gerçek olmuyor? Aynı şekilde yalanın içinde dahi bir şey olmuyor. Yalnız bir gösteriş dışında, zahiri bir parlaklık dışında. Zahiri bir parlaklık olur. İnsan sözünü parlatır. Fakat onun içinde başka bir şey olmaz. Yalan söyleyenlerin güvencesi azalır. Şu kadar ki eğer onlar doğru söylerlerse yine insan düşünür ki bunda da bir yalan olacaktır. Eğer yalancılar söylerlerse ki bizim yalanımız azalsın, o zaman hemen uzaklaşmıyor. Adet oluşur ve ondan sonra birdenbire ulaşmışız. Uzun zamana kadar antrenman yapın, o zaman doğru söylemeye alışırsınız. Bazı kimseler alışırlar. Her konuda onunla mutlaka yalan söyleyecekler. Dedi ki bunun için çok çaba lazım. Ve uzun zaman bir mücahede gereklidir. Ondan sonra yalan doğru söylemeye insan alışır. Sonra bazı insanlar zannederler ki dünyadaki başarılar eğer elde etmek istersek az yahut çok mutlaka yalan söylemeliyiz. Bunun dışında çıkar yolu yoktur diye düşünürler. Onların bu düşüncelerini reddederek Mesih Mevud Aleyhisselam der ki putperest ile birlikte bu yalanı birleştirmiştir Allah-u Teala. Nasıl bir ahmak insan Allah-u Teala'yı terk ederek taşa doğru başını eğer, aynı şekilde doğruluğu terk ederek kendi gayesi için yalanı bir put haline getirir. Bu sebeptir ki Allah-u Teala bunu putperestlikle birlikte birleştirmiştir. Ve bununla nispet beyan etmiştir. Nasıl bir put bir insan necat ister. Yalan söyleyen dahi kendisi tarafından bir put hazırlar ve zanneder ki bu put vasıtasıyla necat olacak. Ne kadar pislik, ne kadar bozukluk ortaya çıkmıştır. Denilirken niye putperest oluyorsun? Bu necaseti terk et. Derler ki nasıl terk edelim? Bu olmadan geçiş yoktur. Daha ne şanssızlık olacak ki yalan üzerinde hayatların güvencesini sayıyorlar. Fakat ben size söylüyorum, kesin söylüyorum. En sonunda doğruluk başarıya ulaşır. Doğruluk ve zafer bunundur. Der ki kesin unutmayınız. Yalan gibi pis bir şey yoktur. Genellikle dünyadaki insanlar derler ki yalan söyleyenler yakalanırlar. Fakat ben nasıl buna inanayım? 7 tane duruşma açıldı benim aleyhimde. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bir tek duruşmada dahi bir tek kelime dahi yalan söylemeye ben mecbur olmadım. Birisi söylesin. Bir tek duruşmada dahi Allah-u Teala beni yenilgiye uğrattır mı? Uğrattı mı? Yüce Allah doğruluğunun yardımcısıdır. Bizzat kendisi olabilir mi? Ki o doğruyu cezalandırsın. Acaba mümkün mü? Eğer böyle olursa o zaman dünyada hiçbir kimse doğru söylemeye cesaret edemez. Ve Allah-u Teala üzerinde inanç kalkar. Doğru insanlar diriyken ölürler. Asıl şudur ki doğru söylemekle insan ceza görürler. Onlar doğruluktan sebebiyle olmaz. O ceza onların bazı diğer gizliden gizli pisliklerin cezası olur. Bir yerde yakalandılar, doğru söylediler ve ceza gördüler. Gelip geçici bir devir geldi ve doğru söylediler ve ceza gördüler. Zannetmesin hiçbir insan ki bu sebepten dolayı ben ceza gördüm. Diğer bazı önceden olan pislikler vardı, hatalı vardı. Onunla neticesinde ceza gördü. Yahut başka bir yalanın cezası olur. Allah-u Teala'nın yanında bu pisliklerin ve yaramazlıkların bir silsilesi olur. O insanın birçok hatası olur ve şu yahut bu hatada insan ceza görür. Bütün kayıt vardır imanın. Allah-u Teala'nın yanında gizlidir. İnsanların bilgisayarları bozulurlar. Cyber saldırısı olur. Bütün her şey yok olur. Fakat Allah-u Teala'nın kayıdını hiç kimse silemez. Hepsi mevcuttur. İnsan bazı hileler yaparak dünyanın cezasından korunabilir. Fakat Allah-u Teala'yı aldatamaz. Onun için dedi ki müstakil olarak hayıra alıştırmalı ve hayırlı izlerinde devam etmeliyiz ve istiğfar elediği zaman insan kötülüklerden uzak durmaya söz verdiği zaman daima bunun üzerinde durmalı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam buyurdu ki, maddi insan der ki, nasıl ben yalanı terk edeyim? Bu olmadan geçinemiyorum. Bu çok büyük bir çıkarı elde etmek için değildir. Aksine maddi insanların durumu öyledir ki her konuda, en küçük konuda dahi yalan söylerler. Geçen günlerde National Geographic adlı bir dergi geldi. Değişik konular vardı, makaleler yalan hakkında. Ve araştırma buydu ki biz niye yalan söylüyoruz? Bu konuyu beyan ettiler cami, o dergide. Zahirde başarılar yalandan dolayı olur. Mesih Mud'u Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurdu gibi insanlar zannederler ki başarılar yalan neticesinde olur. Orada dahi aynısı yazılır. Yazılıdır. Ve şunu ispat etmeye çalışılmıştır ki insanın fıtratıdır yalan söylemek. Halbuki insanın fıtratı değil, çevresi kendisini yalancı haline getirir. Ve bu insanlar maddi gayeleri olur. Aynı makalede şöyle bunu yalan söylemeyi doğru çıkarmaya çalışmışlardır. Ki çocukluktan beri insanın adeti olur. Halbuki çocuklukta dahi çevre olur, o insanı alıştırır. Ve şimdi onların durumu şöyledir. Büyük bir iftiharla, resimle verilmiştir. Ki onlar yalan söyleme yarışmalarına katılırlar ve şampiyon olurlar. Ve onlara mükafatlar verilir. Bir mükafat alan dedi ki, bazı hikayetler doğru olur, onları beyan ederler. Fakat o hikayelerin dahi eğer parlaklık olmasa, yalan parlaklığı Mesih Mud'u Aleyhisselam'ın söylemediği olmazsa, insanlar için bıktırıcı olur. İnsan kimse dikkat etmez. Onun için insanların dikkatini çekmek için yalan söylerler. Sonra aynı makalede çocuklardan başlayarak siyasetçiler ve değişik insanlardan bahsedilmiştir, bilginlere, ki onların sözlerinde yalan olur ve bu toplumda o kadar yalan vardır ki her yerde yalanı görürsünüz ve onların zihnine göre bunlardan korunmanın bir yolu yoktur. Mecburdur insan, biz mecbur söyleyelim, yalan söyleyelim, biz mecburuz. Biz kimseler deriz ki bunlar doğruluktan yanadırlar, bu kavimler, onların seviyesi doğruluk seviyesi yüksektir. Bu makaleyi okuyunca insan zanneder ki bunların her şeyin temeli yalandır. Bunlar bir araştırma yaptılar. Araştırma yaptılar. Ondan sonra öğrenildi ki her insan günde 3-4 defa yalan söyler. Ve bütün bu yalanlar şu sebepten dolayıdır ki değişik yalanlar vardır. Mesela öyle yalandır ki doğru yol göstermeyin birisine. Birisine yol göstermelisiniz, doğru yapmayın, orada yalan söyleyin. Aldatmak için yalan söylerler, aldatmak için. Kendi zaaflarını gizlemek için. Sonra değişik bahaneler vardır yalan söylemenin, değişik sebepler vardır, onun için yalan söylenir. Sonra araştırma yaptı, kendileri için yanlış düşünce yaratmak için yalan söylenilir, bencillik için. Bunlar küçük küçük yalandırlar. Büyük yalanlar arasında zikretti. Karı koca, yabancılarla olan ilişkileri ni gizlemek için yalan söylerler. Karı kocanın dostlukları yanlış bir şekilde olur hürriyetten dolayı. Orada yalan söylemeleri gerekir. Hür bir toplumun bir pisliği budur. Böyle serbest bir şekilde birleşmek neticesinde yanlış ilişkiler kurulur. Ve daha sonra yalan ortaya çıkınca kavgalar başlarlar. Sonra ayrılıklara, boşanmalara insan ulaşır. Evde de biz de bakarsanız bizim boşanmanın sebebi şu da ben ruki yalana güvenirler. Yalana güvenilir. Halbuki bu temel felsefeyi anlayınca nikah hutbesinde okuduğumuz ayetlerde şu ayet dahi vardır. Bize söylemişti bu ayetleri okuyun. O ayet vardır. Ya eyyühellezine amenuttakullaha fekulu kavlen sadida. Ey inananlar, Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin ve doğru söz söyleyin. Sonra dedi ki yusle lekum amalakum ve yagfir lekum zunubakum ve men yute Allah ve Resulahu fekad faza fawzan azima. Eğer böyle yaparsanız Allah-u Teala amellerinizi düzeltecek ve sizin günahlarınızı affedecektir. Ve her kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük başarıyı elde edecektir. Şimdi bir şey budur. Hürriyet adı altında tesettür kalkar. Tesettür kalkınca şüpheler uyanır. Ve ondan sonra güvensizlik olur ve yalana güvenilir ve bir silsile başlar ve bitmez artık o. Sona ermez. Kısacası Yüce Rabbimiz karı kocanın ilişkilerinde oraya kadar doğruluktan bahsetmiştir ki asla bir yalan oylamasın. En doğru bir şekilde, en yüksek bir şekilde doğru olun. İlişkileriniz devam edecek. Çocuklarınız dahi birçok meseleden korunmuş olacaktır buyurmuştur Allah-u Teala. Yüce Allah sizin günahlarınızı dahi affedecek. Ve size büyük fevzi azim yani büyük başarıyı size verecek. Bu güzel İslamiyet'in emridir. Fakat buna rağmen kavle sedideten yana olmayanlar kendi akrabalıklarını bozarlar. Kendi güvencelerini yalan neticesinde zinde tutmazlar. Ondan daha şanssız kim olabilir? Bizim aramızda da bizim de boşanma şu sebepten dolayıdır ki Allah-u Teala'nın buyruklarından uzaklaşılır. Bu maddi insanlara bir yol gösteren yoktur. Onlar dahi karı koca kendi aralarındaki birbirlerine yalan söylüyorlar. Onu ciddi bir yalan diye yazmıştır. Üzülmeye değer bir yalandır. Fakat yol gösterilenler eğer böyle yaparlarsa bundan daha büyük ciddi haline gelir. Daha korkunç bir durum söz konusu olur. Allah-u Teala'nın buyruklarına aykırı davranılıyor ise sonra böyle yapan kendi günahlarının affından dahi mahrum kalır ve Allah-u Teala tarafından başarı sözü vardır. Ondan dahi mahrum kalır. Demek ki üzülmek yeridir böyle tavır takanlar için. Bunda yazılıdır. Şunu da yazmıştır. İnsanlar genellikle yalan söylerler kendi hatalarını gizlemek için. Yüzdesi fazla olanlar. İnsanlardan korunmak için, insanların önüne çıkmak için. Onlarla görüşmek istemediler. Dediler ki evde yoktur. Karısına ve çocuğuna. Bazen çocuklarına derler ki gelene yahut telefon edene de ki benim babam evde yoktur yahut annem evde yoktur. Böyle çocuklara dahi yalana alıştırırlar. Bu fıtrat değil, dua değil, büyüklerin bazı amelleridir ki çocukları dahi yalana alıştırır. Sonra burada yazılıdır ki bir sebep olmadan adet olarak insanlar yalan söylerler ve adet dahi aslında çevre neticesinde oluşur. Sonra burada yazılıdır ki gerçekleri gizlemek için dahi yalan söylenilir. Doğru söylemeyelim, gerçeği gizleyelim, onun için yalan söylerler. Diğerlerine zarar vermek için yalan söylerler. İyi olmak için yalan söylerler. İnsanları güldürmek için yalan söylerler. Fıkra söylediler ve yalan söylediler. Halbuki güzel fıkra dahi olabilir. Sonra bencillik için yalan söylerler. Kişisel çıkarlar için öyle çıkarlar ki mali olmasın, mali menfaat olmasın, onun için yalan söylenilir. Mali menfaatı elde etmek için yalan söylenilir. Bu araştırma her çeşit yalan söyleyenlerin yüzdesini ortaya koymuştur. Burada yalan hatayı gizleyenler, mali menfaati gizleyenler, mali çıkarları ve değişik çıkarları elde etmek için ve insanlardan korunmak için, onlarla görüşmemek için bir insan yaparsa, günah yaparsa yalan söylenilir. En fazla yalan söylemenin yüzdesi bu dört konudadır. Hataları gizlemek, mali çıkar, diğer çıkarlar ve insanlardan korunmak. Onların araştırması bunu söylüyor. Bu bunların durumudur. Bizim aramızda bunları birçok zaten ki bunların doğruluk seviyesi bizden daha iyidir. Eğer bu insanlar bizim için seviye ise o zaman bir mümin olarak adlandırılanın üzülmesi lazım. Bunlar zaten Allah'a inanmadılar. Şirk koşanlardır. Fakat biz iman iddiasında olanlar ve din talimatına amel etmeyi iddia edenleriz. Eğer biz yalan söylersek, doğruluktan uzaklaşırsak, dinden uzaklaşmakla kalmayıp aksine şirk dahi koşacağız demek ki. Onun için bizim doğruluk seviyemizi araştırmamız lazım. Gözetlememiz lazım. Yüce Allah der ki şehadet, yalan şehadet vermeyin. Tanıklık yapmayın. İbadurrahman hakkında Yüce Allah der ki وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ Müminler yalan şehadet tanıklık yapmazlar. Bizim tanıklıklarımız mali menfaat için yahut çıkar için yalan olmamalı yahut başka bir gaye için dahi yalan olmamalı şehadetlerimiz. Eğer biz istiyorsak ki Rahman Allah'ın kulları olalım ve imanda ileri adım atalım, o zaman bu yalanlardan korunacağız. Korunmalıyız. Hatta şeytandan korunmak için dahi bu gereklidir. Ve şeytan yalan söylemek neticesinde Rahman'dan ilişkimiz kesilmiş olacağız. Ve Allah-u Teala ile ilişkimiz kesilirse o zaman Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki o zaman şeytan ile ilişki kurulur. İnsan şeytana yakalanır. Bizim doğruluk seviyemiz ne olmalı ve nasıl yalandan korunacağız bunu beyan ederek bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ben şu anda nasihat etmeye mecbur değilim ki siz katletmeyin, adam öldürmeyin. Çünkü en yaramaz insan dışında kim boşu boşuna insanın kanını akıtır, insanı öldürür. Fakat ben diyorum ki insafsızlığa inat ederek doğruluk öldürmeyin. Hakkı kabul edin. Velev ki bir çocuk tarafından olsun ve bir muhalifte doğruluk olursa hemen kendi kuru mantığınızı terk edin. Bir çocuk bir de doğru söylüyorsa onu kabul etmeniz lazım. İnat etmemeliyiz. Dedi ki doğruluk üzerinde durun ve doğru tanıklık edin. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Yani putların pisliğinden korunun ve yalandan korunun ki o puttan az değil. Dedi ki hak kiblesinden yüzünüzü çeviren, doğruluktan yüzünüzü çeviren, doğruluktan sizi başka yöne götüren sizin yolunuzda puttur. Doğru tanıklık edin. İster babalarınız, kardeşleriniz ya dostlarınız aleyhinde olsa. Hiçbir düşmanlık sizi insaftan uzaklaştırmasın. İnsaftan uzaklaşırsanız yalan olacak o zaman. Bir Hristiyan itiraz etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iç yerde yalan söylemeye iyi caiz bırakmıştır. Ve kendi dinimizi gizlemek için apaçık olarak demiştir. Yalan söyleyin. Halbuki İncil'de bu hiç öyle bir izin yoktu. Bunun üzerine Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki açık olsun ki ne kadar doğruluğu için Kur'an-ı Kerim'de kesin emir vardır ki ben inanamıyorum ki onun %10'u dahi Kur'an'da olsun, cilde olsun. Diyor ki Kur'an-ı Kerim bir yalanı putperestliği eşit tutmuştur. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi فَجْتَنِ بُرِّسَ مِنَ الْاَوْسَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ. Yani putların pisliğinden ve yalanı pisliğinden korunun. Ve sonra bir yerde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَا لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ. Ey inananlar, insaf ve doğruluktan yana olun ve doğru şehadeti ileri sürün. Allah için tanıklık edin. Velev ki sizin canınız onun aleyhinde olsun, babalarınız ve akrabalarınız onun neticesinde zarara girsinler. İşte bu seviyedir doğruluğun. Seviyesi budur. İnsaf, adalet olmaz. Doğruluk olmadıkça bu mümin için gerekli olan seviye budur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu daha açıklayarak bir yerde diyor ki Yüce Allah adalet konusunda bir doğruluktan yana olmadan olamaz. Diyor ki وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَعَنُ قَمِنْ عَلَىٰ اللّٰهَ تَعْدُلُوا اَيْدُلُوا وَاَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Yani düşmanların düşmanlığı sizi adaletten alıkoymasın. Dedi ki insaftan yana olun ki takva bundadır. Şimdi biliyorsunuz ki kavimler boşu boşuna zarar verirlerse ve kan akıtırlarsa ve çocukları ve kadınları öldürürlerse Mekke'de kafirlerin yaptıkları gibi, o zaman kavgalardan, savaşlardan korunmazlarsa bu gibi adaletlerle insaf yapmak ne kadar zordur. Fakat Kur'an-ı Kerim'in talimatı o kadar can düşmanlarını dahi zayi etmedi ve insaf ve doğruluk için doğruluk nasihati etti. Ben doğrusunu söylüyorum. Düşmanına güzel ahlak göstermek kolaydır. Fakat düşmanın hakkını korumak ve duruşmalarda adaletten uzaklaşmamak çok zordur. Fakat ceri insanların işidir. Birçok insan dostlarını, düşmanlıklarını severler ve onlara tatlı söz söylerler. Fakat onların hakkını yerler. Hakkı yemek için yalan söylerler. İnsaftan yana olmazlar, yalan söylerler. Bir kardeş öteki kardeşini sever ve kardeşinin perdesi altında onun hakkını yer, aldatarak onu. Sonra onun örneğini verdi. Mesela dedi ki bir adamın birisi de isim yazdırmaz resmi evraklarda ve yalan dostlukları olur. Birçok duruşma olur. Bazı akrabalar kendi akrabaların mallarını, evraklarını değiştirirler yahut onların ismini yazdırmazlar yahut doğru bir şekilde tanıklık etmezler. Ve onlar mali zarara girerler. Diyor ki Yüce Allah bu ayeti kerimede sevgiden bahsetmedi. Aksine sevginin seviyesinden bahsetti. Çünkü can düşmanına ile doğruluktan uzaklaşmazsa asıl seven de odur. İşte yüksek seviye budur asıl. Gelip geçici faydalar için, çıkarlar için değil. Günlük toplumda bir müminin seviyesi, doğruluk seviyesi öyle olsun ki düşmana dahi zarar vermesin. Yalan söylemesin zarar vermek için. Düşmana karşı yüksek seviye bu olursa doğruluğun, o zaman sizin kendi aranızdaki doğruluk seviyesi ulaşınca seviyeniz çoğalacak. Ve doğrulukta yalan söylemez. Bir insan sevsin ve hem yalan söylesin bu mümkün değil. Çünkü sevgi kendiliğinden olur. Bu seviyeyi elde etmeye çalışmalıyız. Sonra seviye bu olursa doğruluğun, o zaman bir kardeş insan aldatamaz kardeşini. Doğruluğun önemini beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam daha da nasihat ederek bize diyor ki haram yemek insana zarar vermez. İnsanın yalan söylemek kadar, söylemesi kadar. Bundan birisi insan zannetmeksin ki haram yemek iyidir. Bu büyük bir hatadır. Birisi derse yalandır. Böyle düşünürse. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir insan mecbur olarak domuz yerse o başka bir konu. Fakat eğer kendi diliyle fetva verirse domuz helaldir diyese İslam'dan uzaklaşır. Mecbur olarak domuz etini yiyebilir. Aç ise, ölüyorsa, başka bir şey yoksa o başka. Fakat diliyle fetva vermek ki domuz eti yemek caizdir demek bu İslam'dan insanı İslam'dan uzaklaştırır. Allah-u Teala'nın haramını helal kılar insan. Bundan anlaşıldı ki dilin zararı zarar vericidir. İnsan diline hakim olur bir mümin. Onun dilinden öyle bir şey çıkmaz ki takva aleyhinde olsun. Onun için siz dillerinizi hakim olun. Zabal dilleriniz size hakim olmasın. İnsan kendi diline hakim olmalı. Dil üzerinde hükmranlık budur. Zeki insanın ağzına ne gelirse onu söylesin. Bunda doğru ve yalan karışır. Onun için her zaman şunu düşünmek lazım. Bizim dilimiz daima doğruluktan, doğruluğun en yüksek seviyesinde olsun. Yalnız da bizi şirkten uzak tutmasın. Aksine takvanın en yüksek seviyesine kadar bizi ulaştırsın. Böyle insan korunacak. Yalandan yana olanların değişik durumları olur. Ben o makaleyle alakalı olarak beyan ettim. Onları gözlerimizin önünde bulundurarak her birimiz muhasebe etmeliyiz. Acaba biz herhangi bir yalan söylüyor muyuz? Öyleyse nasıl ondan necaata kavuşmalıyız? Necaata kavuşmanın yolunu Allah-u Teala beyan etmiştir. Yüce Allah hepimize bunu anlamayı nasip eylesin. Hatta doğruluktan daha fazla kavle sedid ten yana olmamızı bize nasip eylesin. Amin. Sonra önemli bir hayır ki bu müminin ahlak vasfı olmalı ve Allah-u Teala'ya yaklaştırır insanı. O da kibarlık ve kibirden uzak olmaktır. Bir yerde kibirlenen insanlar hakkında Allah-u Teala der ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Kibirden yüzünü şişirme ve yüzde kibirlenme. Allah-u Teala hiç kibirlenen ve gösterişte bulunanı sevmez. Allah-u Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu birçok yerde beyan etmiştir. Diyor ki bir yerde, öyle insanlar vardır. Peygamberlerden milyonlarca aşağıda olurlar. Asla onların bir yarışması yoktur peygamberlerle. Fakat derler ki iki gün namaz kılınca kibirlenmeye başlarlar. Öyle oruç ve namazda kibarlık yerine kibir onlarda oluşur. Bugünlerde dahi, Ramazan'da dahi bazı kimseler ibadet ederler, biraz fırsat bulurlar, doğru bir rüya görürlerse onun neticesinde çok kibirlenirler. Onun için korunmak lazım ve istiğfar etmemiz lazım. Diyor ki unutmayınız, kibir şeytandan gelir ve şeytanı haline getirir insanı. İnsan ondan uzaklaşmadıkça hakkı kabul etmek için ve Allah yolunda bir mani olur. Hiçbir şekilde insan kibirlenmemeli. Ne bilgi bakımından, ne para bakımından, ne onur bakımından, ne aile bakımından ve hasıp ve nesep bakımından. Çünkü kibir bunlardan oluşur genellikle. Ve insan bu kibirlerden kendisini bunlardan temizlemedikçe Allah-u Teala'nın katında seçkin bir insan olamaz. Ve marifet kendisine nasip olmaz ki onun pis hislerini yok eden, pis hisler olur, yanlış hisler olur. Onları yok etmek için marifet nasip olur. O nasip insana nasip olmaz kibirden uzaklaşmadıkça ve kibar olmadıkça. Dedi ki, bunlar şeytanın parçasıdır. Allah-u Teala onu sevmez. Şeytan dahi kibirlendi ve Adem'den daha üstün saydı kendisini ve dedi ki ana khayrun minhu khalaqtani min narin ve khalaqtahu min tin. Bunun neticesi şu oldu, Allah-u Teala'nın huzurunda reddedildi, kovuldu ve Adem kendisine marifet nasip edilmişti. Marifet nasip olmuştu kendisine. Kendi zaafını kabul etti. Allah-u Teala'nın lütfuna varis oldu. O biliyordu ki Allah-u Teala'nın lütfu olmadan bir şey olamaz. Onun için dua etti. Rabbana zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bu duayı okumak için dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaate nasihat etmiştir. Bu dua okumaya devam etmemiz lazım. Bugünlerde dahi son aşereden 10 günden geçiyoruz Ramazan'ın. Allah-u Teala'nın azabından korunmak için, Allah-u Teala'nın merhametini kazanmak için bu dualar gereklidir. Diyor ki bu sırdır ancak. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a denildi ki ey benim hocam, ey hayırlı hoca. O dedi ki sen bana niye ermiş birisi diyorsun? Bugünlerde Hristiyanlar diyorlar ki bu cümleden murat buydu ki sen bana niye Tanrı demiyorsun? Halbuki Hazreti Mesih çok latif bir şey söylemişti. Peygamberlerin fıtratının özüdür. O biliyordu ki gerçek hayır Allah-u Teala tarafından gelir. Ancak o onun pınarıdır. Ve oradan iner. Kime isterse verir. Onun için, ve ne zaman isterse salbeder. Fakat bu cahiller güzel bir sözü mayub, ayıplı haline getirdiler ve İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı kibirli gösterdiler. Halbuki o çok kibar bir insan idi. Münkesirul mizaj. Pak olmanın bir yolunu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki benim yanımda, benim katımda pak olmanın bir güzel bir yolu budur. Ve bundan daha bir güzel bir yol olamaz. İnsan hiçbir şekilde kibirlenmesin. Pak olmak istiyorsanız hiçbir şekilde kibirin olmamalı. Ne bilgisayar, ne de ailevi olarak, ne de mal bakımından. Allah-u Teala birisine göz verirse bakar ki her çeşit aydın bu karanlıklardan necat verebilir. Gökten iner. Ve insan daima gök aydınlığa muhtaçtır. İnsan göremez. Güneş gökten ışık gelmedikçe. Aynı şekilde her çeşit kararlı yok eden nur, takva nuru yaratan Allah'tan gelir. Ben doğrusunu söylüyorum, insana iman ve ibadet ve taharet her şey gökten gelir. Ve bu Allah-u Teala'nın lütfuna bağlıdır. O isterse onu zinde tutsun ve isterse yok etsin. Sonra diyor ki, doğru marifet bunun adıdır ki insan kendi nefsini bir şey yok zannetsin ve Allah-u Teala'nın kapısında düşerek kibarlıkla ve aciz ile Allah-u Teala'nın lütfunu istesin ve marifet nurunu istesin ki o da nefsin hislerini yok eder ve işte bir kuvvet ve hararet yaratır. Sonra eğer onun lütfuyla ona bu bir nasip olursa ve şere sadır nasip olursa, ona kibirlenmesin eğer Allah-u Teala ile ilişki olursa, kabullerin, duanın kabul edişi manzarasını görürse ve huzur bulursa kalbinde, o zaman kibirlenmesin, nazlanmasın. Aksine kibarlıkta daha da alçak gönüllülükte daha da ileri adım atsın. Bu ilişki neticesinde Allah-u Teala'nın lütfu yerine daha da kibar olun. Çünkü ne kadar kendisini yok zannederse aynı şekilde Allah-u Teala tarafından nur inecek. Ona nur verecek. Eğer insan bu böyle bir inanca sahip olursa, umarım ki Allah-u Teala'nın lütfuyla onun ahlak vasfı güzel olacak. Dünyada bir insanın bir şey zannetmesi değil, kibirdir ve bu halet getirir. Sonra insanın durumu böyle olur ki diğer insana lanet eder. Kibiri yok etmek için gereklidir ki her ahlak vasfınızı insan Allah-u Teala'ya isnat etsin. Her iyi şeyi Allah-u Teala'ya isnat etsin. Onu izah ederek Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki, aslında bu pislik, nefsin hislerinin pisi ve ahlak pisliği kibir şeklinde ortaya çıkar, gösterik şeklinde olur. İnsan ölmez. Marifet nasip olmazsa bu pis ahlaklar yok olamaz. Ve büyük olarak dahi kendisini küçük zanneder ve kendisini bir yok zanneder. Bu nur, Allah-u marifet nuruyla kendisine nasip olan nuru kendisinin bir başa elin kendi nefsine isnat etmez onları. Allah-u Teala'nın lütfu olarak sayar ve Allah-u Teala'nın merhameti olarak sayar. Nasıl bir duvar üzerinde bir güneş nuru onu parlatır. Fakat duvar onunla iftihar edemez. Güneş nuru oraya yankı gösterirse duvar diyemez ki bu benim yetki neticesindedir. Bu başka bir şeydir diyor. Ne kadar duvar temiz olursa o derece fazla nur orada oluşacak. Duvar parlak olursa nur da parlak olur. Fakat hiçbir şekilde duvarın kendisi yetkisi yoktur. Onun iftiharı güneşindir. Onun için güneşe diyemez ki sen bu ışığı götür. Aynı şekilde peygamberlerin nefisleri temiz olurlar. Allah-u Teala'nın feyizlerinin vasıtasıyla Allah-u Teala'nın nurları onlar üzerine düşer ve onları parlatırlar. Onun için kişisel olarak onlar idare etmezler. Her feyzi Allah-u Teala'ya isnat ederler. Ve doğru da budur işte. Onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Siz amelle mi cennete gireceksiniz dedi. Buyurdu ki hayır asla. Aksine Allah-u Teala'nın lütfu neticesinde gireceğim. Dedi ki peygamberler hiçbir güç ve kuvveti kendilerine isnat etmezler. Allah'tan alırlar ve ona isnat ederler. Onun için peygamberler Allah-u Teala'nın öz kullarının durumu böyledir. Bir insanın ne kadar kibar olması lazım ve ne kadar Allah-u Teala'nın lütufları üzerine şükrederek daha da onun önüne eğilmesi lazım. Kibir insanda manevi ölüm getirir ve insan Allah'tan uzaklaşır. Bunu beyan ederek Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala rahim ve kerimdir. Her çeşit insanı besler. Ona merhamet eder. O rahim neticesinde insan resullerini gönderir ki dünya insanlarına günah hayatından necata kavuştursunlar. Fakat kibir büyük bir hastalıktır. Bir insanda bu hastalık olursa onun için ölümdür, manevi ölüm. Dedi ki ben kesin biliyorum. bu ölüm adam öldürmekten daha büyüktür. Kibirli bir insan şeytanın kardeşi oluverir. Onun için kibir şeytanı düşük düşürdü. Müminin şanı budur ki kibir olmasın içinde. Kibar, kibir olmasın, kibarlık olsun, alça gönüllülük olsun ve bu Allah-u Teala'nın peygamberlerinin özelliğidir. Onlarda büyük alça gönüllülük olur. Ve en fazla Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bu vasıf vardı. Kendisini bir defa soruldu. Seninle ne Allah'ın var, bir hizmetçiye sordu. Dedi ki benden daha fazla o bana hizmet ediyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve barik ve sellim inneke hamidun mecid. Cemaate bu konuda nasihat ederek diyor ki genel olarak kibir dünyada çoktur. Ulemalar bilgilerine kibirlenirler. Fakirlere bakarsanız onların durumu bambaşkadır. Onlar ıslahı nefse aldırış etmezler. Herkes kibire yaklanmıştır. Kendi ıslahına hiç kimse dikkat etmiyor. Ne diyor ki onların gayesi yalnız bedene kadardır, sınırlıdır. Onun için onlar mücahedeleri ve antrenmanları bambaşkadır. Nasıl zikir vesaire. Onların peygamberlik pınarından bilgi öyle bir şey yoktur orada. Öyle bir zikir ve mücahedeyi biz göremiyoruz Resulullah'ın zatında. Diyor ki ben görüyorum kalbi temizlemeye onların dikkati yoktur. Yalnız beden vardır. Orada maneviyatın asla bir amaresi de yoktur. Bu mücahedeler kalbi temizleyemezler. Ve asıl marifet nurunu dahi veremezler insana. Onun için bu çağ dahi bomboştur. Peygamberin yolu tamamen terk edilmiştir ve unutulmuştur. Şimdi Allah-u Teala istiyor ki o peygamberlik zamanı tekrar gelsin ve takva ve taharet tekrar oluşsun. Ve Allah-u Teala onu bu cemaat vasıtasıyla istemiştir. Allah bütün bu hayırları yaratacak, imanı kuvvetlendirmek istiyor bu cemaat vasıtasıyla. Diyor ki gerçek ıslaha dikkat edin. Mesih Mevud Aleyhisselam diyor, cemaatten istiyorsa cemaat üyeleri gerçek ıslaha dikkat etsinler. Diyor ki gerçek ıslaha dikkat edin. Aynı şekilde nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıslah yolunu bize göstermiştir. Allah-u Teala bize Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve kendi beyan ettiği yol üzerinde yürümeyi nasip eylesin. Bütün uzak pisliklerden korunmayı ve bütün güzel vasıfları elde etmeyi nasip eylesin. Bizim doğruluğunun dahi yüksek seviyeleri Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi olsun ve Allah-u Teala'yı bize yaklaştırsın ve kibarlığın dahi seviyeleri Allah-u Teala'nın hoşuna gitsin. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin öyle üyeleri olalım ki nasıl Mesih Mevud
Aleyhisselatü Elhamdülillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله